Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Bütün salat ve selamlar her cümlesinden bir hayat modeli inşa ettiğimiz Ufuk Peygamber sevgili Efendimizin üzerine olsun. Radyo Erkam'ın değerli dinleyicileri, aziz dostlar. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bendeniz İbrahim Refik, programımızın ismi Ulu Çınar'ın Gölgesinde. Niçin Ulu Çınar'ın Gölgesinde diye soracak olursanız, çünkü çınar ağacının bizim medeniyet tarihimizde ayrı bir yeri var. Çınar adeta Osmanlı ile özdeş bir ağaç. Çınar bereketi, uzun ömrü, bekayı temsil ettiği için Osmanlı ile bir anlamda sembol olmuş bir ağaç. Ayrıca Osmanlı'nın kuruluşuyla alakalı çınarın ayrı bir yeri var. Gönül sultanlarından Geyikli Baba, mana aleminde Osmanlı'nın geleceğini ve yapacağı hayırlı hizmetleri sezdiği için, onun uzun ömürlü olmasını istediği için evinin önündeki çınar fidanını alır ve Orhan Gazi'nin kapısının önüne diker. Ve zaman içerisinde o çınar büyür, büyür, büyür, 3 kıta ve 7 iklime dal budak salarak insanlığın yüz akı bir medeniyet olur. Adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışıyla bütün mazlum ve mağdur milletleri gölgesi altına alır. Bendeniz de bize ayrılan bu bir haftalık zaman dilimi içerisinde bu Ulu Çınar'ın destansı öyküsünü sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki tarih bir bilim, bir disiplindir. Asla ve asla bir ideoloji değildir. Dolayısıyla bu programlarımız çerçevesinde asla kimseyi yargılamıyoruz, kınamıyoruz, ayıplamıyoruz. Hakkımız ve haddimiz de değil. Sadece ve sadece anlamaya çalışıyoruz ve ibret almaya çalışıyoruz. İşte bu programlar silsilesi boyunca bendeniz sizlere Osmanlı insanının kim olduğunu, hayata bakışını, öte aleme bakışını, varlığa bakışını, dünya görüşünü, felsefesini, insan merkezli yönetim anlayışını, mimarisini, nezaketini, zarafetini, inceliğini, hoşgörüsünü, geleneklerini ve göreneklerini dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Gerçekten de Osmanlı, bizler son birkaç asırdır deve kuşu misali görmezden gelsek de dünyanın en önemli oluşumlarından bir tanesi. Bundan dolayı bugün Osmanlı dünya için bir anlamda cazibe merkezi. Dünyanın en büyük tarihçileri Osmanlı için çok önemli şeyler söylüyorlar. Fernar Granard onun için insanlık tarihinin en büyük ve en şaşılacak vakalarından biri diyor. William Dalryb ise Osmanlı İmparatorluğunu dünyanın en son keşfedilen kıtası olarak kabul ediyor ve gerçekten de öyledir. Thornby'nin değerlendirmesi ise çok çok daha düşündürücü. Şöyle diyor Thornby, bütün dünya devletlerini aynı kategoriye koyuyor, sadece ikisini ayırıyor. Bütün devletler eşittir, Osmanlı ve Roma hariç diyor. Ahmet Cevdet Paşa'mız ise bütün mazlum milletlerin sığınağı olan bu devleti insanlığın son adası olarak değerlendiriyor ki gerçekten çok doğrudur. Ama gel gelelim bugün sahasının en önemli tarihçileri Osmanlı anlaşılmadan dünya tarihi anlaşılamaz deseler de dünyanın en saygın üniversiteleri bugün arka arkaya Osmanlı tarihi kürsüleri açsalar da bizler ideolojinin deli gömleğini sırtımızdan atamadığımızdan dolayı tarihimizde daha yeni yeni tanışıyoruz ve yeni yeni barışıyoruz. Yahya Kemal merhum da yaşadığı dönem itibariyle gençlik yıllarında bir Batı hayranı bir genç olarak dönemin cazibe merkezi Fransa'ya gitmişti. Ama orada sosyoloji hocası Albert Sorel'den dinlediği bir cümle onun hayatında kırılma noktası oldu ve kendi tarihine, kültürlerine ve değerlerine dönüşü oldu. Albert Sorel şöyle demişti: tarihte keşfedilmedik iki şey kaldı. Bir, coğrafyada kutuplar iki tarihte Türkler demişti. İşte Yahya Kemal onu duyduktan sonra kendi tarihine bir dönüş yapmıştı. Değerli dostlar, yaşadığımız dönem itibariyle son birkaç asırdır Türk toplumu üç büyük kırılma yaşadı. Din şuurunda, dil şuurunda ve tarih şuurunda. Böylesine keskin bir kırılmayı bize yakın dönem itibariyle hiçbir millet gösteremiyoruz. Mısır tarihine baktığımızda böyle bir keskin kırılmayı görebiliyoruz. Türkistan tarihinde görebiliyoruz. Ama bu kadar keskin bir kırılmayı başka hiçbir milletin tarihinde göremiyoruz. Bundan dolayıdır ki bu nesil maalesef ve maalesef ecdatla arasında ciddi bir bağ kopukluğu yaşamıştır. Bununla alakalı anlattıklarımın biraz örneklerle desteklemem gerekirse zannedersem sizin de yüreğini burkacaktır. Benim bir yazar dostumdan dinlediğim hatırayı sizinle paylaşmak isterim. O yazar dostum bana şunu söylemişti. Genç arkadaşları sohbet için beni davet etmişlerdi. Ben de onlara kimlik ve kişilik gelişimlerini tamamlama adına onlara rol model olması açısından sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet'i anlattım dedi. 21 yaşında nasıl çağ açıp çağ kapattığını, devrin süper gücü Bizans'ı nasıl tarih sahnesinden sildiğini, son olarak da hemen hemen hepimizin bildiğini, Edirne çarşılarında dolaşırken bir esnafa uğradığını, oradan bir alışveriş yaptığını, daha sonra ikinci bir ürün istediğinde esnaf muazzam bir kanaatkarlık göstererek ben siftahımı yaptım, siz bu ihtiyacınızı siftahımı yapmayan yan komşumdan karşılayın dediğini anlatmıştım ki gençlerden bir tanesi el kaldırdı ve efendim bir soru sorabilir miyim dedi. Ben Deniz'de buyurun evladım sor dediğimde genç kalktı ve bana aynen şu soruyu sordu. Efendim debinden beri bize hep Fatih'ten bahsediyorsunuz. Fatih, Fatih, Fatih. Çok özür dilerim anlayamadım. Bahsettiğiniz bu Fatih, Fatih Terim mi dedi diyor. Ben bunu farklı mekanlarda ve farklı zamanlarda sohbetlerinde anlattığımda dinleyicilerimden ilk etapta gayri ihtiyari bir tebessüm hasıl oluyor. Ama daha sonra bu tebessüm biraz burukluğa dönüşüyor. Bu gençlere kızabilir miyiz? Bu gençleri kınayabilir miyiz? Asla. Biz onlara zamanında doğru rol modeller sunamadığımız için, tarihimizi doğru öğretemediğimiz için, tarihimizi sevdiremediğimiz için ve maalesef ve maalesef böyle keskin kırılma örnekleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Haddi zatında bir meyve çürükse sorumlusu sadece meyve değil, ağaçtır. Dolayısıyla gençlerimizin bu hale gelmesinden onlar kadar biz de sorumluyuz. Bu gençlerimiz bir anlamda bizim öksüz bıraktığımız köksüzlerimizdir. Bu içinde bulunduğumuz durumu Nevzat Köseoğlu çok güzel olarak şöyle ifade ediyor. Diyor ki, bir zamanlar küffar çocuklarını yetiştirip büyük Osmanlı insanı haline getiren ateşli kültür, şimdi maalesef diyor, kendi öz çocuklarına kendi şahsiyetini kazandırmakta güçlük çeker hale gelmiştir, diyor. Zannetmeyin ki değerli dostlar, bu kırılma sadece ve sadece gençlere hastır. Hayır, maalesef son birkaç asrı ele aldığımızda bu keskin kırılmanın örneklerini 7'den 70'e herkeste görebiliyoruz. Bu keskin kırılmanın yetişkinlere dair bir kültür kırılması ile alakalı bir örnek daha hafızanızda pekiştireyim müsaade ederseniz. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bestekarlardan Erol Sayan Bey diyor ki, Türkiye'nin önemli plak şirketlerinin bir tanesinin sahibi bana bir beste siparişi vermişti. Ve haftalar boyunca uğraştım ve güzel bir beste çıkarttım. Ve daha sonra plak şirketinin sahibine bunu takdim ettim. Adam dinledi ve besteyi çok beğendi. Daha sonra benim ücretimi takdim etti. Daha sonra aramızda şöyle bir konuşma geçti. Bana dedi ki Erol Bey, bu güzel bestenin güftesi kime ait? Bunun söz yazarı kim? Diye sorunca ben de efendim bu Yunus Emre'ye ait dedim. Bunun üzerine plak şirketinin sahibi bana aynen şu karşılığı verdi. Peki dedi Erol Bey, onu da yanınızda getirseydiniz, onun da ücretini takdim etseydik dedi. Bu söz üzerine aslında yorumlanabilecek fazla bir şey yok değerli dostlar. Buna benzer örnekler o kadar çok ki. Bunlardan bir tanesi de Ahmet Kabaklı rahmetliye ait. Ahmet Kabaklı günün birinde bir vesileyle Irak'ı ziyaret ediyor. Kendisini büyükelçimiz karşılıyor. Program çerçevesinde devam ettikten sonra bir ara Ahmet Kabaklı Irak'ta meftun bulunan Fuzuli'nin kabristanını ziyaret etmeyi düşünüyor ve büyükelçiye haber vermeden çıkıyor. Büyükelçi bir müddet sonra Ahmet Kabaklı'yı arayınca bulamayınca telaşa düşüyor. Akşama doğru Ahmet Kabaklı geliyor ve elçi telaş içerisinde, efendim diyor, neredeydiniz? Çok merak ettik sizi deyince Ahmet Kabaklı, Fuzuli'yi ziyarete gittim diyor. Bunun üzerine elçimiz çok ilginçtir şu karşılığı veriyor. Efendim diyor, niçin zahmet ettiniz? İsteseydiniz biz çağırır ayağınıza getirirdik diyor. Koca bir ülkenin büyükelçisinin Irak'ta yatan, yüzyıllar önce yaşamış bir Fuzuli'den haberdar olmayışını değerlendirmesini siz aziz dinleyicilerimize bırakıyorum. Haddizatımızda bu büyükelçilerimizle alakalı çok fazla böyle kültürel kırılmayla alakalı örneklerimiz var. Bunlardan bir tanesi de 1976 yılında Suudi Arabistan'da büyükelçilik yapan Necdet Özmen'e ait. 1976 yılında Suudi Arabistan'da ilk sudan arıtma tesisi yapılıyor. Dolayısıyla Suudi hükümeti bu tesisin açılış merasiminde ülkedeki bütün büyükelçileri davet ediyor. Davet devam ederken elçiler kendi aralarında sohbet ediyorlar. Bir ara Necdet Özmen diyor ki, bu Suudi Arabistan'ın ilk tuzdan arıtma tesisidir diyor. Bunun üzerine orada bulunan Fransız büyükelçisi bizim büyükelçimizi aynen şöyle diyerek utandırıyor. No sir diyor, hayır. Bu Suudi Arabistan'ın ilk tuzdan arıtma tesisi değildir. İlki Osmanlıların 1800'lü yılların sonunda yapmış olduğu tuzdan arıtma tesisidir diyor. Aziz dinleyiciler, şimdi güzel bir müzik arası verip daha sonra devam edelim inşallah. Bu üç kırılmadan bahsetmiştik. Din şuurunda, dil şuurunda ve tarih şuurunda. Zaman zaman bu kırılmaların bazen trajikomik boyutlara ulaştığını da görebiliyoruz. Bir gazeteci dostumuz Kenan Evren'i ziyaret ettiğinde şöyle diyor. Bildiğiniz gibi Kenan Evren 12 Eylül ihtilalinden sonra okullarda din dersi okutulmasını mecbur kılmıştı. Bunun niçin mecbur kıldığını gazeteci dostumuza şöyle anlatıyor. Bir kurban bayramı arefesinde diyor. Damadımı çağırdım. Oğlum, kurban bayramı yaklaşıyor. Yakında bir imam bul, kendisine vekalet ver. Bizim kurbanımızı kesiversin dedim diyor. Akşam olduğunda sofraya oturduğumuzda sabah damadına tembihlediği şey aklına geliyor ve soruyor. Ne oldu oğlum diyor. Kurban işini hallettin mi? Bunun üzerine damadı biraz mahcup bir şekilde Kenan Evren'e şu cevabı veriyor. Hayır baba diyor, halledemedim. Çünkü diyor bugün cumartesi, cumartesi olduğu için diyor noterler kapalı, onun için imama vekalet veremedim diyor. Düşünebiliyor musunuz değerli dostlar? Bu üç büyük kırılmanın asıl dramatik tezahürleri din şuuru bahsinde. Bununla alakalı en çarpıcı örnekleri Ali Ulvi Kurucu rahmetlinin hatıratında bulabilirsiniz. Bu üç ciltlik çok güzel bir kitaptır. Bugünümüzü anlamanız açısından, dönemi anlamanız açısından gerçekten çok önemli bir kitaptır. Okunması da çok kolaydır. Bütün okuyucularımıza ayrıyetten tavsiye ederim. Ali Ulvi Kurucu diyor ki, Medine'de bulunduğu yıllarda bir dostu ziyaretine geliyor ve şöyle diyor. Akşam diyor bizim evde kalabalık bir misafir grubu vardı. Onlara izaz-ı ikramda bulundum. Daha sonra baktım ki diyor grup çok kalabalık. bir hatim indirsek iyi olur diye düşündüm diyor. Misafirlerimize teklif ettim, sağ olsunlar kabul ettiler. Daha sonra misafirlerimize cüzleri dağıtmaya başladım. Misafirlerimizin arasında Türkler de vardı. Türklere de cüzleri dağıttığımda hepsi ellerini göğüslerine koyup teşekkür ettiler. Maşallah diyor, Türklerin hepsi hafızmış deyince Ali Ulvi Kurucu rahmetli son derece buruk bir şekilde keşke öyle olsaydı diyor. Onlar Kur'an bilmezler ki. Rahmetli Ali Ulvi Kurucu diyor ki adam bir hafta sonra kahrından vefat etti diyor. Nasıl olur da yüzyıllar boyunca alemi İslam'a bayraktarlık yapmış bir milletin torunları Kur'an bilmezler diye. Aynı Ali Ulvi Kurucu 1930'lu yıllarda Konya Kapı Camii'nde Ramazan'da mukabele günleriyle alakalı çok düşündürücü bir şey anlatıyor. Bakın Konya'dan bahsediyorum değerli dinleyiciler. Dini özellikleriyle temayüz etmiş bir şehirden bahsediyorum. Diyor ki Ali Ulvi Kurucu, biz Ramazan'da diyor Konya Kapı Camii'nde mukabele yaparken diyor, 3 tane genç mukabele dinlemeye gelirdi. Ve bizler onları sanki Fatih ordusunun askerleri geliyor gibi karşılardık diyor. Camimize 3 tane genç gelmiş. Benzer bir ifadeleri Yahya Kemal'in bir bayramla alakalı şeylerini kaynaklardan bulabilirsiniz. Biraz daha yakın tarihe gelelim müsaadenizle. Hekimoğlu İsmail, Derdimi Seviyorum kitabı 1960'lı yıllarda Erzincan Zırhlı Tugayı'nda vazife yapıyor. Emrinde 190'ın üzerinde asker var. Diyor ki Hekimoğlu abi, onlara diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini sordum. İnanır mısınız diyor, o kadar askerin içerisinde bir tane Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini bilen çıkmadı diyecektir. Bugüne geldiğimizde o kırılmanın bittiğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Biraz medyayı takip ettiğinizde bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Çarpıcı olması açısından sadece bir örnekle bu bölümü, bu faslı bitirelim müsaadenizle. Türkiye'nin ilk Nobel ödüllü yazarı Orhan Pamuk, yazmış olduğu çok satan romanlarından bir tanesi, ismi Kar. Kar romanında Orhan Pamuk aynen şu ifadeyi kullanıyor. İmam ikindi namazı saatinde caminin balkonuna çıkarak ikindi ezanını okudu diyor. Düşünebiliyor musunuz değerli dinleyiciler? Bir kere namazın saati olmaz, namazın vakti olur. Çünkü saat ayrıdır, vakit ayrı bir kavramdır. Ayrıca camilerde balkon yoktur, minarelerin şerefesi vardır. Ezanı da imam okumaz, müezzin okur. O da şerefeye çıkmaz, içeriden okur. Bu örnekte de sabittir ki diyor İlber Ortaylı, kendi içinden çıktıkları toplumu bilmeden bir şeyler yapmaya kalkanlar doğru şeyler yapamazlar ve yapmazlar diyor ve gerçekten öyledir. Şimdi bunu anlamakta şundan dolayı zorlanıyoruz. Orhan Pamuk'un en azından bir turist edası içerisinde bir camiye gelmemesini anlamakta çok zorlanıyoruz. 30'lu 40'lı yıllar olsa bunu belki anlayabiliriz. Onunla da alakalı çarpıcı bir örnek vereyim müsaadenizle. Hadisenin müşahidi anlatıyor ki Ahmet Hamdi Tanpınar diyor, İstanbul'da öğretim görevlisi, benim gözlerim şunu gördü diyor. Sultanahmet Camisi'nin penceresine geldi, sağa sola baktı korka korka, yani bir kimse kendisini görür endişesiyle caminin içerisinde hüzünlü hüzünlü baktı ve gözlerinden gözyaşları damladı. Yani caminin içine giremiyordu, hasret duyuyordu, özlüyordu ama belki ikbal korkusuyla, belki başka şeyle caminin içine giremiyordu. Belki Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anlayabiliriz ama Orhan Pamuk'u anlamakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Evet aziz dostlar, değerli dinleyiciler. Toplum olarak çok trajik bir kırılma yaşadık ve elanda yaşamaya devam ediyoruz. Bu kırılmanın neticesi olarak kendi köklerimiz ve bizi bağlayan bağlarla ciddi bir aramızda kopukluk meydana geldi. Adeta kendi babalarını tanımayan köprü altı çocuklarına döndürüldük. Sadece hafızamızı değil, metafizik nesebimizi de kaybettik. Gerçekten sormamız gerekiyor. Herkesin sorması gerekiyor. Biz kimiz? Nasıl bir geçmişten geliyoruz? Nasıl bir inanç sistemine, nasıl bir değerler manzumesine, nasıl bir kültüre, nasıl bir geleneğe sahibiz? Arkamızdaki kültürel kimliği şekillendiren nasıl bir tarihi miras vardır? Medeniyet aidiyetimiz nedir? İçtimai özelliklerimiz nedir? Biz batılı bir toplum muyuz, doğulu bir toplum muyuz? Bu soruların cevaplarını bulmadan onun ötesine gitmemiz mümkün değildir. Haddi zatında bu sorular sadece bugüne has değil, son birkaç asırdır devam eden sorular. Şair Abdülhak Hamit döneminde de bu tartışmalar devam ediyordu. Meşhur şairimiz haftanın belli günlerinde ülkenin önemli kelam ve kalem erbabını evinde toplar, belli meseleler üzerine müzakere yapılırdı. O günkü konulardan bir tanesi de Türkiye'nin doğulu bir toplum mu yoksa batılı bir toplum mu olduğu üzerineydi. Saatlerce süren tartışmalar neticesinde her kafadan bir ses çıkmıştı. O günkü tartışmalardan bir tanesi de Türk toplumunun doğulu bir toplum mu yoksa batılı bir toplum mu olduğu üzerineydi. Ve tartışmalar uzun süre devam edince işin içinden çıkamadılar. Tam o sırada Abdülhak Hamit devreye girdi ve harikulade veciz bir şekilde şu ifadeyi kullandı. Anlaşıldı dostlar dedi, anlaşıldı. Bizler saz ile caz arasında gidip geliyoruz. Çok veciz bir ifadeyle her şeyi özetlemişti haddi zatında Abdülhak Hamit. Saz bildiğiniz gibi doğulu bir enstrümandır. Caz ise batılı bir enstrüman. Son birkaç asırdır biz gerçekten ikisi arasında gidip geliyoruz. Bir anlamda biz Araf nesliyiz. Bu yaşadığımız kültürel travmayı, bu kimlik krizini en güzel hicvedenlerden bir tanesi de 1960'lı yılların halk filozoflarından Sakallı Celal'dir. Çok ilginç bir şahsiyettir. Biyografisini okumanızı öneririm. Diyor ki Sakallı Celal, Türk toplumunun bu kültürel travmasıyla alakalı, biz Türkler diyor, doğuya doğru giden bir geminin içinde batıya doğru yürüyen insanlara benziyoruz diyor ve doğru söylüyor hakikaten. Bu pusulamızın bozukluğunu düzeltmemiz gerekiyor. Pusulamızı tamir etmemiz, yeniden yön tayini yapmamız gerekiyor. Bunun da yolu kendi kaynaklarımıza, kendi tarihimize müracaattan geçiyor. Zaten biz her ne kadar kendi tarihimize dönmesek de, unutmaya çalışsak da, görmezden gelsek de tarih bizim içimizdedir. Çünkü insan tarihin çocuğudur. Bununla alakalı olarak rahmetli Bahtiyar Vahapzade çok ilginç bir değerlendirmede bulunuyor ve şöyle diyor. İnsanda diyor üç tür hafıza vardır. Bir göz hafızası, iki kulak hafızası, üç kan hafızası diyor. Bu ilk ikisini hemen hemen hepimiz biliyoruz. İnsan gözleriyle gördüklerini algılar ve hafızasına alır. İşittiklerini de algılar ve hafızasına alır. Sanırım kan hafızasını hemen hemen hiçbiriniz duymamışsınızdır. Bu söylediklerini ispatsa dediğinde Bahtiyar Vahapzade şöyle bir hadiseyi anlatıyor. Bildiğiniz gibi 90'lı yıllarda 30 milyon kafatasın üzerine kurulan Sovyet rejimi yıkıldıktan sonra hemen hemen bütün Türk cumhuriyetleri özgürlüklerini elde ettiler. Bu sırada Azerbaycan da özgürlüğünü elde etme mücadelesine girişmişti. Ama Azerbaycan'daki stratejik petrol kaynaklarından dolayı Ruslar burayı bırakmak istemediler. Dolayısıyla 90'larda çok ciddi bir katliam yaşandı. Bahtiyar Bey diyor ki, bu katliamın olduğu günlerde diyor, Bakü katliamının olduğu günlerde bazı Azeri gençler ellerinde bayraklarla yıllardır kullanılmayan harap mabetlerin kilitli kapılarını kırdılar, minarelerine çıktılar ve Allahu Ekber nidalarıyla ortalığı inlettiler diyor. Tabii bizim gibi ezan sesiyle doğup, ezan sesiyle büyüyen ve ezan sesiyle vefat eden bir neslin bu cümleden pek bir anlam çıkarması mümkün değil. Ama asıl vurucu cümlesini Bahtiyar Bey bundan sonra söylüyor. Ellerinde ay yıldızlı bayraklarla minarelere çıkıp Allahu Ekber nidalarıyla ortalığı inleten bu gençler Sovyet ateizm rejiminde eğitim görüp yetişmişlerdi. Yani dini afyon kabul eden materyalist bir rejimin çocuklarıydı. Hayatlarında bir defa dahi olsun Allahu Ekber lafzını duymamışlardı. Ama burada kan hafızası devreye girdi ve gençlere hiç bilmedikleri, duymadıkları bu sözü söylettirdi diyor. Gerçekten çok ibretamiz değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, bugün bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek ümit ve niyazıyla Allah'a emanet olun efendim. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalın.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.